Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 13.
Ama konuşmaların eğlenceli kısmının altında saklı olan kırgınlık ve hüzün de içine o neşeyle birlikte sızmıştı. Kendi evliliğinin onların evliliğinden daha iyi olduğunu bir kere daha anlamıştı. Cem'le yaşadıkları ise arkadaşlarının hayalini bile kuramayacakları bir sevişmeydi. Dinledikleri, olağanüstü bir şeyle karşılaştığı, olağanüstü bir maceranın parçası olduğu duygusunun gerçekliğini gösteriyordu. Cem'le bir kere daha buluşması, yaşadıklarını bir kaçamak olmaktan çıkaracak, kendisini bir labirent gibi içine alıp, bu yaşananları bir daha kolay kolay dışına çıkılamayacak bir maceraya dönüştürecekti. Bunu hissediyordu. Kaçacaksa şimdi kaçmalıydı. Daha sonra çok geç olacaktı. Böyle olacağını hissettiği, hatta bildiği halde kaçmak istemiyordu. Yaşadıklarının yarattığı heyecan ve zevk kadar, hatta belki de daha çok bundan sonra neleri yaşayacağına dair içindeki merak kaçmasına izin vermiyordu. Bu tür ilişkilerin birçoğunun başlangıcında olduğu gibi Aydan da kendi merakının tutsağı olmuştu. Bütün gün insanları izleyerek, onların görünmeyen hayatlarının nasıl olduğunu keşfetmeye çalışarak, zaman zaman arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı hatırlayıp gülümseyerek çalıştığı içinde. Derinlerde bir yerde, tuhaf, ismini koyamadığı, nedenini bulamadığı bir tedirginlik, bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk vardı. Bunun, yaşayacaklarının içinde yarattığı korkudan kaynaklandığını sandı ama bir yanı, ona bu tedirginliğin o korkuyla ilgisi olmadığını söylüyordu. Gün boyu bir yaraya, bir kesiye dokunur gibi zihni gidip gidip bu tedirginliğe dokunuyor, onun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Nedenini bulamadıkça tedirginlik, dokundukça büyüyen şekilsiz ve ürkütücü bir yaratık gibi büyüyordu içinde. Akşama doğru tedirginlik iyice artmış, onu bunaltmaya, huysuzlandırmaya başlamıştı. İşten çıkmadan biraz önce çalan telefona alışkın olmadığı bir telaşla uzandığında tedirginliğin kaynağını fark etti ve bu onu gerçekten çok şaşırttı. Bütün gün boyunca Cem'den telefon beklemiş olduğunu anlamıştı. Cem onun telefonunu bilmiyordu ama o gene de kendisine telefon etmesini bekliyordu. Tedirginliğin altından çıkan bir ses ona, "Beni o kadar istese, benden etkilenmiş olsa telefonumu bulurdu," diyordu. Tedirginliğin kaynağını keşfetmesiyle birlikte o tedirginlikte biçim değiştirip bir öfkeye dönüştü. Eve çok sinirli ve gergin geldi. Selin'i azarladı. Anlamsız bir nedenden Haluk'la tartıştı. Yemek yemedi. Durduğu yerde duramıyordu. Bir salona gelip oturuyor, televizyona bakıyor, bir mutfağa gidiyor, bir yatak odasına geçiyordu. Konuşmayı canı çekmiyor, yalnızca Cem'in kendisini niye aramadığını düşünmek, buna kendisini rahatlatacak bir cevap bulmak istiyordu. Aranılmamış olmayı, istenmemiş, beğenilmemiş olmaya bağlıyor, bu kadar beğendiği bir erkeğin kendisini beğenmemesi, onun kendine olan güvenini acıklı bir şekilde yaralıyordu. Kendini aldatılmış hissediyordu. O zaman o da aldatacaktı. Bu duygularının anlamsızlığını biliyordu ama duygularında anlam arayacak hali yoktu. Öfke ve üzüntü büyük beyaz köpükler gibi kabarıp bütün öbür duygularla düşüncelerin üstünü örtüyordu. Selin'i erkenden biraz da sertçe davranarak yatırdı. Kızına böyle davrandığı için, özellikle de böyle davranmasının nedenini bildiği için çok utanıyordu ama kendine hakim olamıyordu. Biraz oyalanıp Selin'in uyuduğuna inandıktan sonra içeri girip gardırobunu açtı. Giysilerini teker teker gözden geçirdi. Daha önce aldığı ama Haluk'un kıskançlığından çekindiği için hiç giymediği siyah daracık bir mini etekle narçiçeği rengi içini gösteren şeffaf bir bluz çıkardı. Çırılçıplak yatağa oturup önce yüksek topuklu siyah ayakkabılarını giydi. Aynanın karşısında durup kendi çıplak bedenini seyretti. Sonra tadını çıkarta çıkarta giyindi. Dudaklarına koyu kırmızı bir ruj sürdü. Salona döndü. Koltuğa oturup bacak bacak üstüne attı. Tuhaf bir heyecan duyuyordu. O garip kaymalarından biri daha olmuş, bir an kendini, kocasını Haluk'la aldatmaya hazırlanır gibi hissetmişti. Sanki kendi yazıp yönettiği bir tiyatronun içinde yaşar gibiydi. İnsanlara roller dağıtıyor, sonra onları değiştiriyordu ama rol alanlar bu değişimden haberdar olmuyorlardı. Haluk televizyona dalmıştı ama aydandan salona nasıl bir elektrik dağıldıysa birisi omzuna dokunmuş gibi dönüp ona baktı. Onu öyle kalçalarına kadar sıyrılmış kısacık eteği, göğüslerini bütün çıplaklığıyla ortaya koyan şeffaf bluzuyla görünce şaşırmış, hafif bir tedirginlik duymuştu. Tedirginliğini hissettirmemeye çalışarak göz kırptı. Hayrola? Aydan omuzlarını silkti. Hiç. Haluk karısına asla hayır demeyen erkeklerdendi. Karısı ne zaman istese onunla sevişmeye hazırdı. Ama böyle program dışı değişmeler, Aydan'ın hiç beklenmedik bir anda salona şeffaf bir bluzla gelmesi pek sık yaşadıkları bir durum değildi. Haluk televizyonu kapattı, ayağa kalktı. Aydan onu elinden tutup çekti. Gel yanıma otur. O koltukta uzun uzun aynı ilk evlendiklerinde yaptıkları gibi her an biraz daha artan bir arzuyla öpüştüler. Artık dayanamayacaklarını hissettiklerinde biraz da Selin'e yakalanma korkusundan içeri gittiler. Yatağa çok istekli ve çok heyecanlı girmişti Aydan. Her zamanki ezberlenmiş ve kendilerine her zaman zevk veren dokunuşlarla sevişmeye başladılar. Ama birden kocasının sevişme biçimini yadırgadı. Onun Cem gibi sevişmesini beklediğini anladı. Bedeninin hareketleriyle, küçük iniltilerle, tek kelimelik sözcüklerle Haluk'u yatakta yönetmeye başladı. Dokunulmasını istediği yerlere dokunması için uygun biçimde dönüyor, bazen eliyle Haluk'un başını kendi bedenine bastırıyordu. Haluk onun isteklerine uymaya çalışıyordu. Onun istediği yerlerini tutuyordu. Ama ellerinde, dudaklarında, dilinde bu yeni sevişme biçimine bir türlü uyum gösteremeyen bir acemilik, bir eksiklik vardı. Aydan iki erkek arasındaki farkı canı acıyarak görüyor, Haluk'un asla Cem gibi sevişemeyeceğini anlıyordu. Öyle bir sevişme istiyorsa Cem'e gitmekten başka çaresi yoktu. Bir yandan da gerçek bir sevgiyle Haluk için üzülüyor, onun böyle bir zevki hiç tadamayacak oluşuna içten bir şefkatle hayıflanıyordu. Kendisi Cem'e rastladığında onun sevişme biçimine hemen ve zevk alarak uyum göstermişti ama kocası Cem'in kadın haline rastlasa ona ayak uyduramayacaktı. Kocasıyla arasında çok önemli ve temel bir fark olduğunu ilk kez bu kadar açıkça anlıyordu. Kocasıyla Cem'le seviştiği gibi sevişebilmeyi gerçekten isterdi. Bir başka erkeğe muhtaç olmamak, aradığı her şeyi evde bulabilmek için birçok şeyden vazgeçebilirdi. Ama bunun mümkün olmadığını kederle ve korkuyla fark ediyordu. Sonunda Haluk'u yönetmekten vazgeçti. Onu bildiği gibi sevişmesi için özgür bıraktı. Haluk yeniden bildiği, ustalaştığı, sevdiği hareketlere kavuşmanın rahatlığıyla sevişmeye koyuldu. Sevişme bittiğinde her zaman olduğu gibi Aydan'ın bedeni doymuş, huzura kavuşmuştu. Ama ruhu sevişmeye başlamadan önceki halinden de beter bir biçimde aç ve huzursuz kalmıştı. Geceliğini giyip banyoya gitti. Işığı yakıp kapıyı kilitledi. Küvetin kenarına oturdu. Haluk uyuyana kadar odaya dönmedi. Orada tek başına düşündü. O geceki deneme ona yeniden Cem'e gideceğini, ondan ve onu istemekten kurtulamayacağını bir kez daha göstermişti. Olabileceklerden artık daha fazla korkuyordu. Bazı şeylerin yokluğu varlığından daha etkili olabiliyordu kimi zaman. Cem'den beklediği telefonun gelmemesi, heyecanla uzandığı her telefondan başka bir sesin duyulmasının onu hayal kırıklığına sürüklemesi, Aydan'ın sürekli olarak Cem'i düşünmesine, onun kendisini niye aramadığını anlamaya çalışmasına, aklının hep Cem'le meşgul olmasına yol açmıştı. Cem aramış olsa bu kadar etkili olamazdı. Büyük bir olasılıkla, ama o aramadıkça Aydan onu daha çok düşünüyor, Cem'e ve bu tuhaf ilişkiye duyduğu ilgi daha çok artıyordu. Anlamak, aramamasının nedenini öğrenmek istiyordu. Düşündükçe Cem'le ilgili duyguları da biçimden biçime girerek içinde büyüyordu. Bir yanı neredeyse uykuda bile durmayan çılgınca bir sabırsızlık ve merakla Cem'i düşünüp hayatı hastalıklı ve keskin bir dikkatle izlerken, bir yanı da yanıtını bulamadığı sorularla sanki her saat biraz daha bitkinleşip ölgünleşiyor, kendini yenik ve yorgun hissediyor, dalgınlaşıyor, aklındaki erkeğin dışındaki konularla yoğunlaşmakta zorluk çekiyordu. Beklediği sesin duyulmaması Aydan'ı o sesin sahibine, duyulması beklenen sesin bağlayabileceğinden daha çok bağlıyordu. Cem'in söyleyeceği hiçbir söz, bu sessizlik kadar Aydan'ı derinden sarsamaz, kendisiyle böyle meşgul edemezdi. İçinde büyüyüp çoğalan duyguların yarattığı karmaşa aşka çok benziyordu. Öfke, özlem, merak, istek, korku, kıskançlık, onu bir yere görüp dokunma arzusu, dokunulması beklenen sesin yoksunluğunun yarattığı acı, tıpkı aşık bir kadının yaşayacağı gibi şiddetle yaşanıyordu. Bu duyguları gerçek bir aşktan ayıran tek şey, bunların Cem'in varlığından değil, yokluğundan kaynaklanmasıydı. O sıralarda öyle anlar oluyordu ki, o anda Cem arasa, Aydan işlerinin çok olduğunu, onunla görüşemeyeceğini söyleyip, gönül rahatlığıyla telefonu kapatabilirdi. Çektiği o sancılardan sonra Cem'in sesi bu ilişkinin hiç olmazsa bir süreliğine kopmasını sağlayabilecek, Aydan'a çok istediği huzuru verecekti. Ama Cem aramıyor, onu çok sıradan ama sıradan olduğu kadar da korkunç bir gerçekle, yaralanmış gururuyla ve bu gururu tamir etmeye çalışmak zorunluluğuyla baş başa bırakıyordu. Beğenilmeyi, seçilmeyi, hayran olunmayı arzulayan insanların o ürkütücü zaafı Aydan'ı da teslim almıştı. Aranmamasını beğenilmemeye, tercih edilmemeye bağlıyor, zekası, çekiciliği, dişiliği, etkileyiciliği, kendine olan güveni, bir erkeğin kendisini beğenmediğini düşündüğü anda önemsizleşiyor, kendileriyle birlikte Aydan'ın bütün varlığını da önemsizleştiriyordu. O erkeği ne kadar çok istemiş olduğunu kendisi biliyor, beğendiği birine kendini beğendiremediğini, o kadar istediği bir şeyi ele geçirmeye gücünün yetmediğini düşünmek yarasını ağırlaştırıyordu. Çok basit, çok bildik ama kurtulması çok zor olan bir tuzağa düşmüştü. Bu tuzağın en dehşet verici yanı, içine düştüğü tuzağı sürekli olarak bunu düşünerek kendi kendine derinleştirmesi, içinden çıkılması neredeyse imkansız hale getirmesiydi. Tutsakların en acı verici yanı olanını yaşıyor, kendi kendinin tutsağı oluyordu. Duygularıyla düşüncelerini bir erkeğe bağlayan o korkunç bağı yine kendi duygularıyla düşünceleri örüyordu. Kısa sürede bu duygular bir tutkuya dönüşerek bütün hayatını kapladı. Bu ağır yükün altında eziliyor, isteksiz, sinirli, huzursuz, dağınık bir kadın haline geliyor, kederli bir yorgunluk bedenini kemiriyor, sabahları yataktan zor kalkıyor, konuşmakta güçlük çekiyor, düşüncelerini yönlendiremiyordu. Yüzü solmuş, sesi cansızlaşmış, bakışları hayata yabancılaşmıştı. Hasta gibiydi. Sonunda artık dayanamadı. Kendi kendine kurtulamayacağını anlayıp, onu kurtarabileceğine inandığı tek insanı, Cem'i aradı. Daha merhaba dediğinde sesindeki küskünlüğe ve uzaklığa rağmen Cem onu her zaman olduğu gibi hemen tanımış, dostça bir neşeyle nasılsın demişti. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Cem'in sesindeki yakınlık ve dostluk Aydan'ı çok şaşırtmıştı. Ama günlerdir içinde biriken küskünlük sesinden hemen kaybolamamış, eski kızgınlıkla yeni karşılaştığı yakınlığın yarattığı sevinç arasında sesi ahengini kaybedip bir süre dalgalanmıştı. Cem'in sesindeki güç, güven ve neşe, Aydan'a acılar içinde kıvranarak geçirdiği o günlerin Cem'i hiç üzmediğini göstererek sinirlendiriyor ama aynı zamanda kendisini böylesine istekli karşılayışı, günler boyunca yaşadığı istenmemişlik ve beğenilmemişlik duygusunu silip atarak onu sevindiriyordu.
Ayrım sonu.